أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Çağdaş Kavramlar ve Düzenler kitabına başlıyoruz. Ali Bulac'ın. Bu kitabı seçmiş olmamız, daha doğrusu bu konuyu seçmiş olmamızın sebebi, her Müslümanın içinde yaşamış olduğu asırdaki ideolojileri ana hatlarıyla da olsa hiç olmazsa bilmesi gerektiği içindir. Ali Bulaş'ta kitapta meseleleri, ideolojileri İslami açıdan da ele alarak yorumlamaktadır. İslam'ın bu ideolojilere bakışı nasıldır? O açıdan da meseleye bakmaktadır. Kendi içindeki iç çelişkileri açısından da ele almaktadır. İdeolojilerin birbirinden farkını, birbirleriyle anlaşamadıkları noktaları, anlaştıkları noktaları ele almaktadır. Burada tüm ideolojiler de mevcut değil. Yani aslında belki en önemlisi demokrasi, onun üzerinde daha uzun uzun durulması lazımken yok. Onunla ilgili başka kitapları var gerçi ama bu kitabında yok yani. Zamanımızın kalacağını zannetmiyorum. Zamanımız kalsaydı o konuyu da işlerdik. Ama geçen sene de zaman kalmadı. Yani belki onu daha sonra ileride özel bir konu olarak ele almamız lazım. Şimdi kitabın ilk başında bu mevcut ideolojilere, çağdaş düzenlere İslami bir yaklaşım nasıl olmalı, ona temas ediyor. Öncelikle şunu bilmeliyiz. İslam mevcut medeniyeti reddediyor. Bütün ideolojilerini de reddediyor dolayısıyla. Mevcut ideolojiler aslında Batı medeniyetinin ürünleridirler. Batı medeniyeti kapitalizmi de doğurdu, ona karşı sosyalizmi de doğurdu, faşizmi de doğurdu. Güya demokrasi denilen şeyi, onu da doğurdu. Aslında yanlışlar içinde olması, çelişkiler içinde olması, bundan dolayı birçok ideolojiler ortaya çıkmak zorunda kaldı. Bu gidişata dur demek isteyenler, bu gidişatı yanlış bulanlar hepsi bir ideoloji meydana getirmek zorunda kaldılar. Yani Allah'a müracaat etmeyen insanlar, insanlığın kurtuluşunun İslami bir reçeteyle olabileceğine inanmayan ya da kendisine bu öğretilmemiş, ulaştırılmamış olan insanlar haliyle yeni yeni ideolojiler uydurmak suretiyle çözüm yolu aradılar. Dünyada epeyce bir zamandır kapitalizm hakim idi. Kapitalizme karşı sosyalizm antitez olarak ve tepki olarak ortaya çıktı. Ve bunlara karşı faşizm ortaya çıktı. Aslında bunlar birbirlerini doğurdular yani. Bir yanlış başka bir yanlışı doğuruyor. Yanlış yanlışı doğuruyor. Çünkü bir ideoloji insanlığa bir şey veremeyince bu sefer başka bir ideoloji aranıyor. İdeolojilerin ortaya çıkış sebebi aslında insanoğlunun Allah'ı Rab olarak görmeyişidir. Allah'ı Rableri olarak görseydiler, kanun koyucuları olarak, terbiye edicileri olarak, kainatı başıboş bırakmayan Allah elbette ki insanı da başıboş bırakmamıştır. İnsanı ideolojilerin eline terk etmemiştir. Eğer böyle görseydiler, Allah'ı Rab olarak terbiye eden, medeniyet kuran, ilah olarak doğru yolu gösteren, inne aleyna lel huda, hidayeti göstermek, yol göstermek bizim üzerimize vazife, ve alallahi kastus sebil, yolu doğrultmak Allah'ın üzerine vazife, eğer böyle baksaydılar Allah'a ve İslam'a, ideolojilerin zulmünden de kurtulacaklardı. Ama insanlar Allah'ı hayatların dışına çıkarmak istediler. Özgür olmak istediler. Sanki Allah yokmuş gibi davranmak, öyle yaşamak istediler. Sanki ahiret yokmuş gibi, olmayacakmış gibi özgür yaşamak istediler. Bunun sonucunda Allah'a karşı özgür olmak isteyenler ideolojilerin esiri oldular. İnsan ya Allah'a kul olacaktır, ya nefsine, ya şeytana, ya da insanlara. Dördünün birini seçmeli. Bir, Allah'a kul olmayı seçmeyenler insanın da şeytanın da nefislerinin de kulu kölesi olmaktadırlar. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktadırlar aslında. Allah'a kul olmayı zor zannetmişlerdir. Allah'a kul olmak küçük görülmüştür ve bugüne uygun değil gibi, çağ dışı gibi görülmüştür. Allah'ın gönderdiği sanki bugün için değil, geçmiş zamanlar içinmiş gibi görülmüştür. Allah'tan kaçmışlardır adeta. Kaçarken çukura düştüler. Kur'an-ı Kerim onların halini tarif ederken onlar diyor yaban eşekleri gibidirler. Kaçan yaban eşekleri, aslandan ürkmüş kaçan bir yaban eşeği gibidirler. Yani onlara hak gelir, hidayet gelir. Onlar bir eşeğin aslandan kaçması gibi ondan kaçarlar. Halbuki kendilerini hem dünyada hem ahirette huzura götürecek olan bir din gönderiyor Rabbul Alemin. Onlarsa özgür olmak istiyorlar güya. Halbuki bir Allah'a karşı kul olsaydılar, bir Allah'ın kulu olsaydılar, nefislerinin kulu olmaktan kurtulacaklardı. Nefsinin kulu, şeytanın kulu, insanların kulu olanlar her şeyin kulu olurlar. Nefsinin kulu olan kadının kulu olur, içkinin kulu olur, makamın, malın, bütün zevk-i sefanın basitleştikçe basitleşir, iğrençleştikçe iğrençleşir. Ve bu noktayı düşünmediler. Allah'a karşı özgür olmak istediler. Allah da onları amelleri kendi amellerinin cinsinden bir ceza ile cezalandırdı. Nefislerinin kulu oldular, ideolojilerin kulu oldular. Çünkü onlar kul olmak istemiyorlardı. Özgür olmak istiyorlardı. Allah da onları tam köle yaptı. Tam esir yaptı. İnsanın olabileceği en yüksek özgürlük Müslüman olmaktadır. En özgür insan Müslümandır. Çünkü bir tek Allah'a kul olur, o zaman nefsinin, şeytanın ve insanların kulu olmaktan kurtulur. Bir Allah'a kul olmayınca her şeyin kulu olmaya başlar. İşte bu insanın kendini aşağılamasıdır. Ve insanlar güya her birisi kendi aklı sıra insanlığa yol göstermeye kalkışır. Halbuki Allah sana böyle bir yetki vermemiş. Böyle bir vazifen de yok. Yol göstermek sen neyine? İnsanı tanımıyorsun bile. İnsanı tanımayanlar, insana uygun elbette ki bir medeniyet, bir ideoloji meydana getiremediler. Meydana getirdikleri ideolojiler teker teker çöküyor. Faşizm de çöktü, sosyalizm de çöktü. Kapitalizmin zaten zalimliği, alçaklığı meydandadır. Demokrasinin de bugün insanoğluna neyi verdiği meydandadır. Yeryüzüne bakıldığı zaman demokratik devletlerin ne halde olduğu, uyuşturucu bataklığında, ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık bataklığında, aynı zamanda emperyalist, aynı zamanda kalleş, aynı zamanda zalim, haksızca savaşlar yapan devletler oldular. Demek ki demokraside de bir şey yok. İdeolojiler ne verdi yani insanlara ve neyi aldı? Bir şey vermedi ama çok canları aldı. Bir arayış. Herkes kendince bir arayış içerisine giriyor. Kafasını iki elinin arasına alıyor ve bir filozof edasıyla düşünmeye başlıyor. Halbuki esas alacağı bir kutsi kaynağa sahip değil. Bir nirengi noktası yok elinde. Şu 5 metredir diyor mesela, şu 10 metredir diyor, şu 100 metredir diyor. Neye göre söylüyor? Elinde bir esası yok. Mesela bir şeyi ölçmek için elimizde bir esas var, metre var. Ona göre diyoruz ki 5 metre, 10 metre. Eğer metre olmasa elimizde, o zaman diyemeyiz. Neye göre diyeceğiz yani? Şimdi aynen öyle, şu doğrudur, şu yanlıştır derken kutsi bir kaynağa dayanmak lazım. Kutsi bir kaynak yok elinde. İnsanı da tanımıyor. İnsan, insan ruhunu laboratuvara koyup da inceleyemiyor ki. Üzerinde deneyler, tahliller yapamıyor ki. İnsanın psikolojisini tanımıyor ki. İnsan madde üzerinde çalışabiliyor. Ruh üzerinde ve insan psikolojisi üzerinde çalışamıyor. Onun için insan ruhunu ve insanın tabiatını, fıtratını tanımıyor. O yüzden de Allah zaten bu işi kendi üzerine almıştır. İnne aleyne lel huda derken kastettiği de bu. Bizim görevimiz diyor. Çünkü size insan hakkında bilgi verilmedi fazla. İnsan çok kompleks bir varlık. İnsanı çözebileceğiniz kadar bilgiye sahip değilsiniz ve olmayacaksınız da. Allah-u Teala matematiği, fiziği insana bıraktı. Maddi konuları insana bıraktı. Çünkü insan bunlar üzerinde çalışabilir ve ilerleyebilir. Ama insanın ruhuyla ilgili, insanın medeni hayatıyla ilgili konuları, inanç esaslarıyla, ahlakıyla ilgili, ibadet ihtiyacıyla ilgili, dünyadaki hayatıyla, muamelatıyla ilgili, cezalarla ilgili, medeni bir toplum meydana getirebilmek için gerekli olan bütün esasları kitabında ortaya koydu. Matematik, fiziği insana bıraktı. kimyayı vesaireyi maddi ilimlere insana bıraktı. Pozitif bilimlere insana bıraktı. Çünkü insan bunlar üzerinde çalışabilir, geliştirebilir. Ama insan ruhu üzerinde çalışma yapamıyor. Ve tanıyamıyor. Ruh çok karışık ve insanın çözebileceği bir şey değil. O yüzden Kur'an-ı Kerim size ilimden az bir şey verilmiştir buyuruyor. Hasreten de ruhla ilgili. Zaten insan denen de odur. Onun için insanı tanımıyor ve meydana getirdikleri ideolojiler ve o ideolojilere göre kurulan medeniyetler huzur vermedi, huzuru aldı, götürdü. Ahlak kazandırmadı, ahlakı bozdu. İnanç esaslarını bozdu. Şimdi insanoğlu bu ideolojilerin elinde inim inim inliyor. Çıkış yolu arıyor. Düşünün mesela bizim çocukluğumuzda 70'li yıllarda 80'e kadar sosyalizm çökene kadar diyelim 80 küsüre kadar hasreten de Türkiye'de 80 öncesi sosyalizm büyük bir kurtuluş reçetesi gibi görülüyordu yani. Neredeyse yani bütün gençler sosyalizmi savunur hale gelmişti. Bakın ne oldu? Aynı şey daha evvel mesela faşizmin başına geldi. Bir kısmı belki 10 sene 20 senede çöktü. Bir kısmı 50-60 senede çöktü. Sıra geldi demokrasi ve kapitalizme. Aslında bunlar da çatır diyor. Kapitalizmin zulmü meydandadır. Haksızlığı meydandadır. Gayrimeşru kazanç yolları meydandadır. Ancak kapitalizm biraz daha uzun ayakta kalmıştır. Çünkü rekabet yaptırmaktadır. Ve şahsi mülkiyete müsaade etmektedir. Acımasız bir rekabet ortamı sağlamaktadır. Bununla insanlar çalışmaktadırlar. Ve bununla ayakta durmaktadır. Fazla üretim ile ayakta durmaktadır. Diğerlerinin hızlı çöküşü insan fıtratına biraz daha ters idiler. O yüzden daha erken çöktüler. Kapitalizmin bu yönü yarış ve daha fazla kâr etme, şahsi mülkiyete müsaade edişi bu yönüyle insan fıtratına biraz daha uygundu. Ondan dolayı biraz daha ayakta durdu. Ama onun da zulmü, alçaklığı meydandadır. O da elbette ki çatırdamaya başladı. Bu sesler de duyuluyor şu anda. Dünyada kapitalizmin meydana getirdiği krizler her geçen gün artıyor. Daha birkaç ay evvel hatırlayın, daha bir sene bile olmadı. Dünyada büyük kriz meydana geldi. Birkaç trilyon dolarlık bir kriz meydana getirdi Amerika kapitalizmi. Bütün memleketleri de etkiledi. Kaç bin işçi Türkiye'de işten çıkartıldı değil mi? Şu anda işten çıkarılanların hala çoğu işe alınmadı. Büyük bir çoğunluğu hala işsiz. %9,5 filan iken işsizlik şu an %13,5 civarında. Kapitalizmin meydana getirdiği buhranlar yüzünden, zulümler yüzünden, yani aslında kapitalizm çatırdıyor. Bunun da yani çözüm olmadığı meydanda. Şimdi bu çağdaş ideolojiler hiçbir şey veremedikleri belli olduğu halde yine de Müslümanları susturmak için aslında tek alternatif İslam'dır bu ideolojilere ve bunların içerisinden vahye dayalan tek İslam'dır. Diğerleri akla ve nefse ve şeytana dayanmaktadır. Şeytanın meydana getirdiği ideolojilerdir. İnsanlara söyletiyor şeytan, onlara o aklı veriyor. Yeryüzüne fitne ve fesadın meydana gelmesi için ideolojiler meydana getirtiyor. Ve bu ideolojilere tek alternatif İslam'dır. O yüzden de onu da farkındadırlar. Ve Müslümanların alternatif olmaktan çıkması için Müslümanlar çağ dışı olmakla suçlarlar. Çağdaş ideolojilerden birini savunmadığımızdan dolayı. Halbuki çağdaş ideolojiler zaten çözüm olmadığı meydanda. Dolayısıyla çağdaşlık, eğer çağdaş ideolojileri savunmaksa, onlardan birini yaşamak, birini amaç edinmek veya ona inanmak ise, evet, İslam bu manada çağdaş değildir. Elhamdülillah. Bu manada elbette ki çağdaş değildir. Eğer bu ideolojiler yaşamak kastediliyorsa veya inanmak veya bunları amaç edinmek çağdaşlık ise, elbette ki çağdaş değiliz sonuna kadar. Fakat birçok Müslüman çağdaş olmaya çok meraklıdır. Bu propagandaların tesiri altında kalarak İslam'ın ya da kendilerinin çağdaş olduğunu anlatmaya çalışırlar. Halbuki İslam çağa şekil vermeye gelmiştir. Bütün çağlara ve bütün mekanlara. İslam çağın tesiri altında kalmaz, çağı tesiri altına alır. Bunun için Allah göndermiştir. Allah insanlara uymaz, insanlar Allah'a uyarlar. Fakat bunu Batı medeniyeti karşısında, daha doğrusu Batı teknolojisi ve bilimi karşısında eziklik hisseden Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, aşağılık kompleksine kapılmış Müslümanlar, İslam'ı çağdaş gibi gösterme gayreti içerisine girerler ve kendilerini çağdaşlara benzetirler ve onlara beğendirmeye çalışırlar. Halbuki İslam bunları reddetmek için gelmiştir. Daha evvel Efendimiz zamanında ne gibi ideolojiler veya dinler vardıysa hepsi reddedildi. İslam hiçbirisine kendisini yamamadı. Hiçbirisiyle ittifak etmedi. Bugün de Müslümanlara düşen vazife hepsini reddetmektir ve çağı İslam'a uydurmaktır. İslam'ı çağa uydurmak değil. Fakat gafil, cahil ve aşağılık kompleksine kapılmış Müslümanımız medeniyet ile modern hayatın farkını anlamamış Müslümanımız Batı'nın modern hayatını gözünde çok büyütmüş, maddeyi manadan üstün görmeye başlamış, onların madden üstün olduğunu görüp maneviyatlarını göremez hale gelmiş, körleşmiş Müslümanımız, onlar çağdaş olmaya çalışıyorlar. Halbuki çağdaş ideolojilerin meydana getirdiği medeniyet, medeniyet değildir. Medeniyet ile modern hayatı, medeniyet ile bilimsel faaliyetleri birbirine karıştırdıkları için onların bilimdeki ilerlemiş hali Müslümana çok büyük geliyor ve onları aynı zamanda medeni zannediyor. Çünkü medeniyetin ne olduğunu bilmiyor. Medeniyet yaşam araçlarıyla alakalı değil ki. Modern bir hayat yaşamak, çağdaş bir hayat yaşamak, çağdaş aletleri, cihazları kullanmak değil ki medeniyet. Medeniyet bir inanç ve ahlak meselesidir, bir eğitim meselesidir. Bir insan uzaya gitse bile gayrimedeni olabilir, hatta en alçak insan o olabilir. Uzaya gider ya da bir insan tıp profesörü olur, kimya matematik profesörü olur ama aynı insan alçak, namussuz, hırsız olamaz mı? Olur. Demek ki medeniyet başka bir şey, bilim başka bir şey. Böyle bir insana medeni denilemez. İşte Müslümanımız bu noktayı gözden kaçırdı. Modern hayatı medeni hayat zannetti, bilimi medeniyet zannetti. O yüzden de kendini onlara benzetmeye çalışıyor. Ilımlı İslam nedir yani? Ilımlı İslam, çağdaş olma ya da İslam'ı çağdaşlaştırma gayreti değil de nedir yani? Nereden icap etti yani ılımlı İslam? Hadi düşmanların oyunlarını anlıyoruz da, onlar düşmandır, düşmanlığını yapacaklar. Ama Müslümanlar neden kabul ettiler ılımlı İslam'ı? Birçok cemaat veya fertler veya tarikatlar. Zaten yapıları da müsaitti gerçi. Ama neden kabul ettiler? Kabul etmelerinin bir sebebi çağdaş olma arzusuydu. İslam'ı çağa uygun yorumlama. Çünkü ezik insanlar bunlar. Batı medeniyeti karşısında ezilen, aşağılık kompleksine kapılan insanlar. Nasıl ki mesela bir fakir bir zenginin yanında eziklik duyar ya hani, ona tazimde ileri gider, aşırıya gider hürmette. Halbuki Peygamberimiz buyuruyor ki bir zengine zenginliğinden dolayı hürmet edenin dininin üçte ikisi gider. Peygamberimiz bunu niye söylüyor? Yani insan diyor maddenin önünde eğilmemeli, şerefli bir varlıktır çünkü kendisi. Kendisinin önünde melekler eğilmişler, o maddenin önünde eğiliyor. Böyle bu duruma düşmemeli, şerefini korumalı. Şerefli bir varlık, şerefini korumalı. Allah Resulü bu şekilde ifade ediyor ki insan maddenin önünde eğilmesin. Fakat bugün görüyoruz ki Müslümanlar maddenin önünde eğiliyor. Materyalist bir medeniyet olan Batı medeniyetinin önünde eğiliyor. O medeniyetin hakikatte medeniyet olmadığını anlamıyor. Zenginlikleri karşısında iki büklüm oluyor. Ve İslam'ı da onların istediği şekilde yorumlama gayretlerine giriyor. İslam sosyalizmi gibi. İslam'ı çağın ideolojilerinden olan sosyalizme benzetiyor. Bir iki noktası benzeyebilir. Ona kalırsa putperestliğe de benzer o zaman İslam. İslam putperestliği diyelim o zaman adına. Çünkü putperestler mesela Allah'a inanırlar. İbadet de yaparlar. Hatta hac bile yapıyorlardı putperestler. O zaman İslam putperestliği diyebilir miyiz? İslam sosyalizmi, İslam'da demokrasi gibi bir takım ideolojilerle İslam'ı aynı gibi görme hatasını yaptılar. Şimdi işte yavaş yavaş ideolojilerin de çöküşüyle özellikle bunun böyle olmadığı, Müslümanların bu hataya düşmemesi gerektiği artık anlaşılıyor. Kur'an'ı anlamış Müslüman bunu 1950'lerde de anlamıştı, söylüyordu. Ama Kur'an'ı anlamayan nesil ya da öyle tarikatlar ve cemaatler, bunlar haydi geçmişte anlayamadılarsa bari şimdi anlasınlar da artık İslam'ı çağdaşlaştırmaya çalışmasınlar. İdeolojilere benzetir hale gelmesinler. Benzetmesinler. İslam'la mevcut ideolojileri ve düzenleri aynı gibi göstermeye çalışmasınlar. O düzenlerin sahiplerinin hoşuna gitsin diye İslam'ı o düzenlere yamamasınlar. Allah'tan korksunlar. İslam Allah'tandır. Bu ideolojiler ise insan ürünüdür. Bir iki noktası İslam'a uygun olsa bile yine gerisi İslam'a uygun değildir. Müslümanlar kendi medeniyetlerini savunmak zorundadırlar. Ve bu bizi böyle çağ dışı gibi kelimelerle, irtica gibi kelimelerle isimlendirmeleri çok etkili olmuştur bazı çevreler üzerinde. Kimler üzerinde etkili olmuştur? Mümin olduğu için üstün olduğunu anlayamamış olan çevreler üzerinde etkili olmuştur. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Kur'an, üzülmeyin, gevşemeyin. Bilirseniz eğer, mümin iseniz, mümin olmanın ne demek olduğunu bilirseniz, hakiki müminseniz, üstün olanlar sizsiniz, demişti Allah Azze ve Celle. Böylece Müslümana şahsi bir gurur, kibir değil de İslami bir izzet ve şeref kazandırmıştı. Müslüman bunu anlayacak ve hiçbir zaman kafirin karşısında eziklik hissetmeyecek. Maddi noktada geri kalmış olsa bile o benim hatamdır diyecek. Maddi noktada geri kalmış olabiliriz ama şu da bir gerçek ki biz, yani bugünkü bilimin de temelini atanlar yine biziz. Rönesans'ı Avrupa bizim sayemizde başardı. Bizim ilim adamlarımızın geliştirdiği tıp, matematik, fizik, kimya gibi, astronomi gibi ilimler sayesinde ve bunların tercümeleriyle Batı'da Rönesans hareketi gerçekleşti. Bizden aldılar yani, ondan sonra üzerine tabii eklediler, geliştirdiler. Bir kere bunu unutmamalıydı Müslümanlar. İkincisi, bizim kaynağımız onların kaynağından üstündür. Bizim kaynağımız vahiydir, onlarınki ise akıldır. Ve bizim değer ölçülerimiz onların değer ölçülerinden üstündür. Bizim insana bakışımız, hayata bakışımız, kainata bakışımız onlarınkinden üstündür. Bize verilen Allah'ın kitabı, içerdiği kanunlar, sosyal düzeni, İslami toplum onlarınkinden üstündür. Tarih de buna şahittir. Bu bir iddia değildir sadece. Tarihte İslam medeniyeti vardı. İslam medeniyeti biliniyor. Kur'an da elimizdedir, sünnet de elimizdedir. Tarihimiz de meydandadır. Bizim tarihimizde İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda böyle sorunlar yoktu. İdeolojilerin hakim olduğu asırlar, şu son 2-3 asırdır dünyada insanoğlunun başına gelmedik şey kalmadı. Ne adalet kaldı, ne insanlık, ne ahlak, ne namus, ne inanç. Din, akıl, mal, can ve nesil emniyeti diye bir şey kalmadı. İdeolojiler insanları, toplumları berbat etti. Onun için Müslümanın bu çağ dışılık gibi bir takım laflardan etkilenmemesi, bunlardan çekinmemesi ve kendini çağdaş gibi göstermeye çalışmaması icap ederdi. Ama çok etkili bir silah oldu bu ve birçok Müslüman maalesef kendisini çağdaş gösterebilmek için, çağ dışı damgasını yememek için onların istediği çizgiye geldi. Mesela bugün diyelim ki bazı grupların ya da cemaatlerin ya da fertlerin kadınlarına bakın, kadınların kılık kıyafetine bakın. Güya bir cemaatin kadınıdır. Bakın kılık kıyafetine, kendini İslam düşmanlarına da sevdirmeye çalışan bir kılık kıyafet göreceksiniz üzerinde. Cicili bicili, daracık, Allah'ı hatırlatmayan, giyinik çıplak, hadisteki ifadesiyle giyinik çıplak sayılacak kıyafetler giydiklerini görürsünüz. Bu kadın belki bunu bir tercih olarak görüyor, bir kendi tercihi olarak görüyor. Hakikatte bu bir tercih değil, bu mevcut ideolojilerin bir zorlamasıdır. Ve onun da bunun tesiri altında kalıp mağlubiyetini ilan etmesidir. Kendinin üstün olduğunu bilmeyen bu kadın, çünkü Kur'an in kuntum müminin diyor ama müminseniz üstünsünüz. Mümin olamamış olan bu erkek ve kadınlar üstünlüklerini de anlayamamışlardır. Allah'ın kitabının üstünlüğünü, insan kafasından çıkan ideolojilerden üstünlüğünü anlayamamışlar ve hakim güçlere kendini sevdirebilmek için kılık kıyafetine, hatta inancına varana kadar değiştirmişlerdir. Bugün öyle Müslümanlar var ki dün İslam hakim olmalı diyen birçok Müslüman bugün artık o dönemler geçti diyecek hale gelmişlerdir ve Batı medeniyetini ile ittifak etmeyi, medeniyetlerin ittifakını savunur hale gelmişlerdir. Medeniyetler halbuki ittifak edemez. Çünkü medeniyetler inançlar kurarlar ve inançlar asla ittifak etmez. Bir inanç kendi inancını, bir inanç mensubu o inancı bırakıp başka bir inanca geçebilir. Ama ikisinin ortası olmaz yani. Çünkü inançlar eğer vahye dayanıyorsa, İslam inancı vahye dayanmaktadır. Dolayısıyla da bir zerre-i miskal biz ondan taviz veremeyiz. Çünkü bizim kendi görüşümüz değildir. Biz geri adım atamayız. Çünkü bizimki bize ait değildir. Onlarınki kendilerine aittir. Onlar değişmeliler. Batı karşısında eziklik duyan Müslüman kendini değiştirmek, hatta inancını değiştirmek zorunda hissediyor kendini. Onlarla uzlaşabileceği bir inanç ve bir ahlak sistemi meydana getirmeye çalışıyor. Yani önce onlarla kültür, sanat, örf adet, kılık kıyafet gibi konularda ittifak etmeye başlıyor. Sonra geliyor iş inanca kadar, sonunda inanç konusunda da ittifak sağlayacak hale geliyor. Bunlar aşağılık kompleksine kapılmış, maddenin önünde eğilen tiplerdir. Gerçek bir Müslüman dünyanın en fakiri de olsa inanç yönünden üstün olduğunu bilir. Medeniyet yönünden üstün olduğunu bilir. Müslümanın kılık kıyafeti onlarınkinden üstündür. Müslümanın örf adeti onlarınkinden üstündür. Sadece inancı değil, Müslümanın ahlakı onlarınkinden üstündür. Müslümanın kültürü, sanatı onlarınkinden üstündür. Müslümanın kriterleri, Müslümanın hayata bakışı, insana bakışı, Müslümanın bakışı onların bakışından üstündür. Hakiki Müslüman böyle düşünür, Böyle bakar meseleye. Ama öyle olmayanlar, kimin elinde güç varsa, madde kimin elindeyse onu üstün zannedecek hale geldiler. Bunu açıkça ifade etmiyorlarsa da kılı kıyafetlerini onlara benzetmelerinden belli ki onlara özenti duyuyorlar, onların karşısında eziklik duyuyorlar. Gerçek bir Müslüman nasıldır? Dünyanın en zayıfı olsa da sanki dünyanın en güçlüsü kendiymiş gibi düşünebilen, yaşayabilen ve batılı bu kadar güvenle reddedebilen bir insandır. Biz batılı ve batı medeniyetini dünyanın süper gücü olduğumuz zaman mı reddedeceğiz açık yüreklilikle? Madden onları geçtiğimiz zaman mı bunu başaracağız? Bu iman değildir. Madden geri kalmış olsa da Müslüman eğer iman etmişse Kur'an'ın ifadesiyle kendini üstün görür. Bu burada gurur kibir meselesi değil, bu izzet. Allah'ın üstün kılmasından dolayı ve kitabını üstün gördüğünden dolayı, medeniyetini üstün gördüğünden dolayı. Yoksa kendisi şahıs olarak tabii ki mütevazi olmak zorundadır. Müslüman Müslümana karşı gayet mütevazi olmak zorunda. Kafire karşı inanç noktasında, medeniyet noktasında, ahlak noktasında bu gibi meselelerde kendini üstünlüğünü bilmeli, unutmamalı. İşte bunu unutanlar kılık kıyafetini değiştiriyor. Bunu unutanlar fikirlerini daha sonra değiştirmeye başlıyor. Bakıyorsunuz Medeniyetler İttifakı'nı savunmaya başlıyor. Halbuki böyle bir şey hiçbir zaman olmadı ve olamaz. Çünkü inançlar ittifak etmezler. İnançlar hep birbirlerini reddederler. Bir inanç tamamen yok olabilir. Ama başka biriyle ittifak etmez. İsa aleyhisselam ya Allah'ın oğludur ya da bir peygamberdir. Ya ilahtır ya bir peygamberdir. İnsandır. Bunun ortası olmaz. Bu iki inanç birbirini reddedecektir. Bunun ittifakı mümkün değildir. Meseleye böyle bakamayan Müslümanımız ideolojileri açıkça kabul etmiş olmasa da aslında kısmen kabul etmiştir. Hatta şu anda belki Müslümanlar sosyalizmi, faşizmi belki reddettiler ama kapitalizme karşı hiç de o kadar karşı koymadılar, reddetmediler. Hele hele demokrasiyi kabul ettiler diyebiliriz. Halbuki bunlar da sonuçta beşeri bir ideolojidir. Daha ötesi yok. Sonuçta bunun da yanlışları vardır ve bu da yarın çökecektir. Müslüman o çöktükten sonra mı diyecek? Yanlışmış. Müslüman elinde kitabı var. Zaten bugünden bunu söylemesi lazım. Evet. Bu asırın başlarında ya da ortalarında diyelim, o dönemlere kadar bu böyle gitti. İslam'ın kendine has bir medeniyet olduğu ve bütün bu ideolojileri reddettiği, açık yüreklilikle çok konuşulmadı. Ümmet-i Muhammed kendi derdine düşmüştü. Savaşın acılarını çekiyordu ve yaralarını sarmaya çalışıyordu. Bu arada da böylesi fikirler ümmet arasında yayıldıkça yayıldı. Allah Azze ve Celle işte o dönemlerde, 40'lardan sonra özellikle, Hasan el-Benna'lar, Bediüzzamanlar, Abdülkadir Udehler, Seyyid Kutuplar, Mevdudiler ile bu hareketi durdurdu. Bu Müslümanlar İslam'ın bu Batı medeniyetiyle uzlaşmadığını, İslam'ın kendine has bir medeniyet olduğunu alenen ortaya koydular. Hem cesaretle, açık yüreklilikle bunu ortaya koydular ve ondan sonra yeryüzünde kendine dönüş hareketi başladı. Kendimizi farklı görmeye başladık ve farklı görenlerimiz, yani tabii ki herkes değil, Batı medeniyeti karşısında eziklik duymayan Müslümanlar farkına vardılar. Evet, şu anda madden geri kalmış olabiliriz. Bu bizim hatalarımız sonucunda olmuş bir şeydir. Batı medeniyetinin de tuzakları ve oyunları bizi geri bırakma projeleri sayesinde olmuştur. Ama bu başka bir şey. Medeniyet başka bir şey. İslam, inanç olarak ibadet, ahlak, muamelat, yani özetle medeniyet olarak onlarınkinden üstündür. Bunu bu alimlerin açıkça anlatmaları sayesinde ümmet yeniden anlamaya başladı ve yeni nesiller meydana gelmeye başladı. İşte bugünkü nesil de o neslin bir devamıdır. Eğer Allah muhafaza böyle olmasaydı, Allah Azze ve Celle bu alimleri yaratmasaydı, onlara bu meseleyi doğru bir şekilde anlayabilme kabiliyetini vermeseydi, çok kötü olacaktı. Yani hamdolsun ki Allah Azze ve Celle her dönemde müceddidler gönderiyor. Efendimizin ifade ettiği gibi her asırda Allah müceddit ya da müceddidler gönderir. Dini yenileyecek, tecdit hareketini gerçekleştirecek, kimi iman alanında, kimi cihat alanında, kimi başka bir takım ilmi mevzularda, her biri bir alanda. Yani müceddit bir tek alanda gelmez. Asrın neye ihtiyacı varsa, o asırda dinin hangi noktası bozulmuşsa, orayı tamir etmeye o işin bir uzmanı gönderir Allah. Ona müceddit denir. Bir yer tamir edilmesi gerekiyor. Allah-u Teala onu gönderiyor. İşte 1900'lerin başlarında ateizm imanla çarpışmaya başladı. Bediüzzaman ona karşı mücadele verdi. O alanda tecdit hareketini gerçekleştirdi. Daha sonraları işte Mevdudiler, Seyyid Kutuplar, bunlar, Hasan el-Bennalar, bunlar da cihat alanında Müslümanların kendine gelmesini, Batı'yı reddetmesini, kendi medeniyetini kurmasını, tevhidin ne olduğunu anlattılar. O alandaki bozulmayı tedavi ettiler. Yani bu Mercedes Allah'ın Mercedes'i, İslam Mercedes'i. Bu Mercedes'in bazen karbüratörü bozuluyor, karbüratör ustasını gönderiyor Allah. Bazen radyatörü bozuluyor, onun ustasını gönderiyor Allah. Bazen bir kaza geçiriyor, Allah kaportacı gönderiyor, boyacı gönderiyor. Bazen lastiği patlıyor, Allah lastik ustası gönderiyor. Her bir alim aslında böyle bir noktayı tamir ediyor. Eğer bu çalışmalar olmasaydı bugün Müslümanlar Allah muhafaza geçmiş ümmetler gibi tamamen yok olur giderlerdi. Çok büyük bir deprem yaşadık çünkü. Dünya Savaşı depremini yaşadık. Asırlar boyunca tembelliğimiz, yani son asırlardaki tembelliğimizin cezasını çok şiddetli çektik. Çok büyük deprem yaşadık. Bu kadar büyük deprem yaşayıp da ayakta kalabilmek Allah'ın yardımından başka bir şey değil. Bütün dünya saldırdı ve cezamızı çektik, kefaretimizi ödedik ve Allah'ın korumasıyla da ayakta kaldık. Ve yeniden şu anda uyanış başladı. Allah o alimleri yarattı, dinini bunların eliyle muhafaza etti. Dinin bozulması engellendi. Her birisi bir noktayı tamir ettiler. Böylece yeni bir neslin meydana gelmesi ve İslam'ın tam, doğru, sahih bir şekilde anlaşılması sağlanıldı. Ve şu anda böyle nesiller yavaş yavaş zuhur ediyor. Her ne kadar hala büyük bir çoğunluğu yanlış anlamaya devam ediyorsa da, ama doğru anlayan nesillerin de gelmesi sağlandı. Yoksa Allah Azze ve Celle bunu yapmasaydı, nasıl ki Hristiyanlık bozuldu, Yahudilik bozuldu, efendim, nasıl ki mesela gerçekte Allah'ın gönderdiği din İslam'dır ve kapitalizme de karşıdır, sosyalizme de, ama ne oldu? Hristiyanlığı kapitalizme karşı olan bir din olmaktan çıkartıp kapitalizme yardım eden bir din. Krallığa karşıdır normalde Allah'ın gönderdiği din, ama Hristiyanlığı krallara yardım eden bir din. Faiz haramdır aslında, fakat onlar krallara faize borç para veren kilise durumuna geldiler. Eğer Allah bizi korumasaydı, son ümmet olmasaydık, yeni bir peygamber gelecek olsaydı, bu ümmet bitirilirdi. Çok büyük bir depremden geçti. Son peygamber gelmiş olduğu için, son ümmet olduğumuz için Allah muhafaza ediyor. Yoksa geçmiş ümmetler gibi bizim de bitmemiz gerekirdi. Çünkü çok büyük hatalar yapıldı ve de çok büyük depremlerden geçildi. Nasıl ki mesela Kalvinizm Hristiyanlığı bozdu, değiştirdi ve diğer bir takım müdahaleler, izimler Hristiyanlığı ve Yahudiliği ve diğer geçmişte bir takım dinler bu şekilde bir takım müdahalelerle bozuldu. Aynı şekilde İslam'ın da tamamen bozulması mümkündü. Allah son din, son ümmet olduğu için muhafaza etti. Ve bu alimlerin gayretleriyle yeni bir nesil meydana gelmeye başladı. Bunlara Allah anlayış nasip etti. Bunlar meseleyi iyi anladılar. İslam'ın hareket metodunu Seyyid Kutup harika anlamıştır. Bediüzzaman Allah'ı ve ahireti haşri ispat, ateizme karşı mücadelede harika izahlar yapmıştır. Elhasıl her birisi bir yeri tamir etmiştir. Eğer bu çalışmalar olmasaydı, İhvan-ı Müslümin'in mesela yapmış olduğu çalışmalar, gerek İranlı Müslümanların, gerek Mısırlıların, gerekse Pakistanlıların, Türkiye'den işte Bediüzzamanların ve diğer alimlerin yapmış olduğu hizmetler olmasaydı, hakikaten de dinin tamamen bozulması ihtimali çok yüksekti yani. Ama Allah Azze ve Celle söz veriyor Kur'an'ı koruyacağına ve işte böylece koruyor. Tam bitecekti ki Allah bu alimleri yarattı. Bunlar İslam'ı ortaya koydu ve Batı medeniyetiyle kavgaya tutuştu. Reddetti ve bunun sayesinde ümmette yeni bir hareket başladı. Tam bitiyorken aksine daha büyük bir harekete dönüştü. İşte Allah korumak isterse böyle korur yani. Umulmadık bir zamanda yeni bir hareket başladı. Eğer Müslümanlar kendini üstün görmezlerse, İslam sosyalizmi de derler, İslam demokrasisi de derler, hatta İslam faşizmi de derler, İslam kapitalizmi de derler, kılık kıyafetlerini de değiştirirler, o medeniyetlerle ittifak da etmeye kalkışırlar. Mesele kendini üstün görmüyor. Aşağılık kompleksine kapılmış, maddenin karşısında iki büklüm olmuş. Demin de ifade ettiğim gibi, eğer dünyanın en zayıfı olsa yine de batıldan kendini üstün görmüyorsa onda hakiki iman yoktur. Sanki dünyanın en güçlüsü kendi gibi görebilmeli. Öyle emin, öyle cesur, öyle mutmain, öyle gururlu olmalı. Sanki dünyanın süper gücü bizmişiz gibi şu anda. Zaten bizdik daha evvel. Hadi onu boş verelim. Şu anda sanki dünyanın süper gücü bizmişiz gibi öyle emin konuşacak ki, öyle rahat olacak ki, siz şu anda belki durum biraz değişmiş olabilir ama mesela Müslüman topraklarına gireceğiniz zaman, mesela Mısır'a veya Suriye'ye, pasaportunuzu verdiğinizde böyle bir tereddüt geçirirsiniz, geçirirdiniz. Şu anda da hala öyledir, hala birçok yerde öyledir. Biraz işte Suriye ile yeni anlaşmalar sayesinde falan belki bu durum biraz değişti. Ürdün'le, Libya'yla falan. Ama Mısır'la hala durum öyledir. Pasaportunuzu verdiğiniz zaman havaalanında, hele hele kara hudutlarında, yani havaalanları gene neyse, hele bir de kara hudutlarında tereddütle beklersiniz yani. Hiç rahat değilsinizdir yani. Hiçbir suçunuz olmadığı halde, evraklarınız tamam olduğu halde, acaba bir şey olur mu tereddüt edersiniz. Ve o sırada bir Amerikalı gelir, elini kolunu sallayarak ondaki rahatlığı görebilirsiniz gözlerinde. Amerikan pasaportunu uzatırkenki havasını görürsünüz gözlerinde. Bu insanın kanına dokunur. Kendi topraklarımızda onlar gibi rahat değiliz. Onlar bizden daha rahat. İşte tıpkı onun gibi rahat bir şekilde biz üstünüz anlayışı yoksa insanda, hakiki imana ulaşmamıştır. Allah-u Teala bize bu üstünlük duygusunu veriyor ki onlara benzemeyelim. Çünkü üstünsün. Aşağıda olana, alçak olana benzer misin? Benzemeli misin? Yanlış olmaz mı? bize bu duyguyu veriyor ki onlara benzemeyelim, benzemek istemeyelim. Müslüman erkek ve kadın kendini üstün görsün. Kendi kılık kıyafetini de, kendi inancını da, örf adetini de, yemesini içmesini de, her şeyini ondan üstün görsün. Onun hayatını iğrenç görsün. Aşağılık bir hayat olarak görsün. İnhum illa kel en'am belhum edallu sebile. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da aşağıdırlar yol bakımından. Hayat tarzı bakımından hayvandan da aşağıdırlar. Kur'an bunu neden söylüyor? Onları böyle gör, aşağılık kompleksine kapılma. Olur ki Allah bir dönem onlara gücü kuvveti vermiş olabilir bizim hatalarımız yüzünden. O zaman bile gene kendini üstün gör. La yagurranneke takallubullezine keferu fil bilad. Meta'un qalil summa ma'vahum cehennem ve bi'sel mihat. Onların memleketlerde gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Güç ve kuvvetin ellerinde olması, memleket memleket gezmeleri, her tarafta borularının ötmesi sakın seni aldatmasın. Az bir meta, az bir geçimlik, bir müddet böyle olacak yani. Summa ma'vahum cehennem, sonra yerleri cehennem olacak. Ve bi'sel mihat, ondan ne kötü bir barınaktır, bir yurttur. Allah-u Teala onların gezip dolaşmaları seni aldatmasın diyor. Onlar hayvanlar gibidirler diyor. Eğer iman ettiyseniz siz üstünsünüz buyuruyor. Bunlar ne içindir? Onlara benzemeye çalışma. Onlar dünyanın süper gücü de olsa onların ideolojilerini reddet. Onlara benzemeye çalışma. Bir bunun için, bir İslam'ı onlara benzetmeye çalışma, onların ideolojilerini veya dinlerini kabul edecek hale getirmeye çalışma, dimdik ol, gururlu ol, sen üstünsün, madden kaybetmiş olsan bile, asaletli ol. Asıl bir esir gibi ol en azından. Asıl bir esir eğilip bükülmez. Esir de olsa yine asildir. Allah Azze ve Celle onlara benzemeyelim diye, ılımlı hale getirmeyelim dinimizi diye, onları medeniyetlerini reddetmeye devam edelim diye, İslam'ı İslam'da reform yaparak İslam'ı onların hoşuna gidecek hale getirmeyelim diye, İslam'ı cicileştirmeye kalkışmayalım diye, onların da kabul edebileceği şekilde mesela rejimi inkar ederek, hadisleri inkar sonucunda rejim gibi bir takım ağır hükümleri inkar etmeyelim, onlara kendimizi beğendirmeye çalışmayalım diye bunları söylüyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Onların gezmesi dolaşması seni aldatmasın. O kısa sürecek. Ve siz üstünsünüz diyor. Bunları demesinin sebebi işte bu. Yani bu gibi hatalar yapılmasın diye. Ve şimdi çağdaşlaşmak, bizi çağ dışı olmakla suçluyorlar dedik ya. Evet, eğer çağdaş olmak, bu çağın ideolojilerini kabul etmek ya da onu amaç edinmek veya onu yaşamak demekse elbette ki çağdaş değiliz elhamdülillah. Ama bu duruma göre çağdaş olanlar kimler oluyor? Sosyalist olanlar, kapitalist olanlar, faşist olanlar. Bunun gibi bu asırda çıkan ideolojileri savunanlar çağdaş olmuş oluyorlar. Biz çağdaş olmuş olmuyoruz. Evet, bu manada çağdaş değiliz. Ve dolayısıyla da bu çağın sorunlarını biz meydana getirmedik. Madem ki çağdaş değilmişiz, öyle mi efendiler? Madem ki çağ dışıymışız, o halde bu sorunlardan bir sorumlu değiliz. Demek ki bu sorunları biz meydana getirmemişiz. Demek ki 100 yıldan beri biz idarede değiliz. 100 yıldan beri biz yoksak idarede, bizim inancımıza göre idare edilmiyorsa memleketler, bizim inancımıza göre eğitim verilmiyorsa mekteplerde, o halde bu sorunlardan da biz sorumlu değiliz. Bu medeniyetin pisliklerini biz meydana getirmedik. Hem çağ dışı diyorlar, hem de geri kalmışlıklarından dolayı bizi suçlamaya kalkıyorlar. Biz mi idare ettik ki biz suçlu olalım? Bizim suçumuz sizi, yani bizi böyle suçlayanları o makamlara getirmiş olmak, onları orada kalmasına müsaade etmektir. Görevimizi yapmamak suretiyle onların oralarda durmalarına seyirci kalmış olmamız, suçumuz odur. Ama bu dolaylı bir suçtur. Direkt suç onlara aittir. Devlet ellerinde, televizyon ellerinde, mektepler ellerinde, çarşı pazar ellerinde, kanun ellerinde, ordu ellerindedir. İstedikleri nizamı meydana getirdiler. İşte nizamlarının sonuçları. Bugün her türlü suç oranı artmış vaziyette. Polisiye tedbirler, hapishaneler, mahkemeler, hakimler, savcılar her gün arttırıldığı halde suç daha da fazla artmaktadır. Kardeş kardeşi her gün daha fazla öldürmektedir. O halde biz eğer çağ dışı isek, bu sorunları biz meydana getirmedik diyebiliriz. Mesela bu çağda ortaya çıkan ideolojilerden birisi sosyalizmdir. Çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Birçok Müslüman sosyalizme ve komünizme karşı kapitalist dünya ile birlikte olmayı strateji olarak benimsemiştir. Bu büyük bir hatadır. Çünkü aslında sosyalizmi doğuran kapitalizmdir. Sosyalizmle mücadele etmek isteyenler nasıl olur da onun gayrimeşru anası ile irtibat halinde olurlar? Zaten onu doğuran odur. Kapitalizm olmasaydı sosyalizm de olmayacaktı. Kapitalizmin zulmü insanları sosyalizmin kucağına itmiştir. Sosyalizme karşı mücadele verecekseniz nasıl olur da kapitalizmle birlikte verirsiniz bu mücadeleyi? Evvela onunla mücadele etmelisiniz. Çünkü bataklık kapitalizmdir esas. Sosyalizm oradan çıkan sinek gibi bir şey. Bataklık kapitalizmdir. O kapitalist bataklığından, kapitalizm bataklığından sosyalizm sinekleri çıktı. Sosyalizm gibi ideolojiler çıktı. O halde nasıl olur da sosyalizme karşı mücadeleyi kapitalizmle birlikte verirsiniz? Bu çelişkidir. Buna benzer bir çelişki Ehl-i Kitap ile birleşip yine ateizme karşı mücadele. Halbuki ateizmi doğuran Ehl-i Kitap'tır. Ehl-i Kitap dinlerini bozmuş, mantıksız bir hale getirmiş, bilimle çatışmış, Engizisyon mahkemelerinde binlerce bilim adamını idam etmiş, inancı bozmuş, Hazreti İsa'yı tanrılaştırmış, dine ruhbanlığı sokmuş, dini zorlaştırmış, insanları dinden nefret eder hale getirmiş, bunun sonucunda dinsizlik zuhur etmiştir. Ben dinsizlikle, ateizmle mücadele ederken nasıl olur da Ehl-i Kitap'la beraber mücadele edebilirim? Zaten dinsizliğin sebebi Ehl-i Kitap'ın kendisidir. Ehl-i Kitap olmasaydı bu ateizm olmazdı. Ehl-i Kitap dünya ne zamandan beri bu dünyaya hakim olduysa o günden beri ateizm var. Neden bundan 4 asır evvel, 5 asır evvel, 10 asır evvel bu manada büyük çaplı bir ateizm hareketi yoktur? Bakın 14 asır evvel Kur'an nazil olurken Kur'an-ı Kerim ateizme çok cevap vermemiştir. Gerek görmemiştir. Çünkü ateizm pek yoktur o dönemde bile. Putperestliğin olduğu dönemde bile Allah anlayışı vardır. Hatta melek anlayışı bile vardır. Ateizm yoktur. Şirk vardır. O yüzden Kur'an şirkle mücadele etmiştir. Ateizmle değil. Ateizm ne zaman hortladı? Tabii ki tarih boyunca tek tük fertlerde ateist fikirler vardır mutlaka ama benim kastettiğim toplum çapında ateizm. Ne zaman hortladı böyle bir hareket haline geldi ateizm? Bir devlet veya birkaç devletin ateist olması. Tarihin hangi döneminde gerçekleşti? Bir bakalım. Bu Ehl-i Kitap dünyasının Batı medeniyetinin hakim olduğu asırlara tekabül etmektedir. Ehl-i Kitap dünyası, Batı dünyası ne zaman ki dünyaya hakim oldu, bizim tembelliğimiz, gafletimiz, cehaletimiz, korkaklığımız, dünya perestliğimiz yüzünden ne zaman ki onlar hakim oldu, o zaman dinsizlik de başladı. Rönesans hareketi bilimsel bir hareket olmakla birlikte aynı zamanda dinsiz bir harekete dönüştü. Çünkü o yanlış dini yerle bir etmeden bilim gelişemiyordu. Çünkü o din o bilimin gelişmesine engel oluyordu. Batılı bilim adamları dini yerle bir etmek zorunda kaldılar. Ezip geçmek zorunda kaldılar. O yüzden dinsizleştiler. Ve kitleleri de dinsizleştirdiler. Bunun sebebi yanlış din idi. Ehl-i Kitap idi. Şimdi ben dinsizliğe karşı mücadele vereceksem ben bu mücadeleyi tek başıma vermeliyim. Ehl-i Kitap'la beraber olarak değil. Bu noktada Bediüzzaman'dan ayrılıyorum. Bediüzzaman ehli kitapla birlikte ahir zamanda hakiki İsevilerle birlikte ateizme karşı Müslümanların beraber mücadele vermesinden bahseder. Ben de diyorum ki hakiki İsevi han nerede? Bir. İkincisi, bu İseviler değil midir zaten insanlar dinsizleştirenler? Bugün Avrupa İsevidir güya lafta. Ama yapılan anketlerde %70'inin hiçbir dine inanmadığı ortaya çıkmıştır. Demek ki bu yanlış din ateizmin sebebi olmuştur. Bu medeniyet aslında Hristiyani bir medeniyet de olamamıştır. Dinsiz bir medeniyet olmuştur. Hristiyanlık ve Yahudilik bu medeniyetin böyle olmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla ben bir ateisti Hakk'a davet ederken Hristiyanlık ve Yahudilikle beraber bunu yapmaya kalkarsam onun o saçma sapan inançları o dinsizin önünde gene engel olacak. İşte bak hala bunu söylüyor kilise. Ben nasıl olur da kabul ederim bu saçmalıkları diyecek ve iman edecekse bile etmeyecek. İslam geçmişte şirke karşı Kur'an'ın nazil olduğu dönemde şirke karşı mücadele verirken ehli kitapla beraber mi verdi? Hayır. Ehli kitap tam tersine müşriklerle beraber olup İslam'a karşı mücadele verdiler. Hem kafirlere akıl veriyorlardı. Muhammed'e gidin şunu sorun, bunu sorun. Hem müşrikler onlara sorduğunda biz mi daha doğru yoldayız, Muhammed mi? Siz ehli kitapsınız, görüşünüz nedir? Dediklerinde siz daha doğru yoldasınız diyorlardı alçaklar. Putperestlerin daha doğru yolda olduğunu söyleyecek kadar alçalıyorlardı. Sonra bakın tarihimize, bize karşı büyük kitlesel savaşları açanlar ateistler mi olmuştur, ehli kitap mı olmuştur? Var mı tarihte ateist seferleri diye bir sefer? Haçlı seferleri var mı? Var. O halde ben, nasıl ki o dönemde, bugüne kadar da böyle, halen de böyle, şu anda bize saldıran kim? Ateistler mi saldırıyor? Ehli kitap olan Amerika saldırıyor, İsrail saldırıyor. İkisi de ehli kitaptır. O günde öyleydi, 1000 sene evvelde, 500 sene evvelde, bugün de böyle. Değişmedi. Neden? Anlamıyorlar. Kur'an meydanda, tarih meydanda. Neden anlamıyorlar? Şundan dolayı anlamıyorlar. Demin anlattığımız mesele. Batı teknolojisi karşısında eziklik duyuyorlar. Onların gökdelenleri karşısında, onların koca koca uçak gemileri karşısında, onların nükleer silahları karşısında, onların güzel yolları, otobanları karşısında, onların profesörleri karşısında eziklik duyuyorlar. Hadise bundan ibaret. Yoksa şu bir gerçektir ki onların İslam düşmanlığı ateistlerden beş beter. Kur'an buyuruyor ki onların öfkeleri ağızlarından taşar. Ehli kitabı kastediyor. Onların öfkeleri, size karşı olan öfkeleri ağızlarından taşar. Kalplerinde sakladıkları ise daha büyüktür. Kalplerini bilen Allah söylüyor. Kur'an böyle buyurduğu halde onlarla ittifaklar, diyaloglar neyin nesi oluyor? bu maddenin karşısında mağlubiyettir. Maddeyi öne almaktır. Manayı geri plana itmektir. Böyle olunca insan manen üstün olsa bile kendini üstün göremez. Mesela diyelim ki namazını kılan, orucunu tutan, en azından zekatını veren, hacını veren, hacını yapan, Rabbini zikreden bir Müslüman mı mesela üstündür? Fakir ama bu Müslüman. Fakir. Zekat da veremiyor. Hatta zekat alıyor diyelim ki. Bu Müslüman mı üstündür? Mesela fasık mı fasık ama zengin bir adam. O mu üstündür? Aslında Allah katında bu fakir Müslüman daha üstündür. Öyle değil mi? Ama bu fakir Müslüman zenginin karşısında iki büklüm olursa, bu nedir? Bu maddenin karşısında iki büklüm olmaktır. Ve işte bu Allah katındakini dikkate almamaktır. Allah katındakini dikkate almak lazım. Kur'an ne buyuruyor? İnne ekremekum indallah. Allah katında en üstününüz. Etkakum, takva da ileri olanınızdır. Allah katını dikkate alın demek istiyor. Allah katındakini dikkate alın. İndennâs dememiş yani, insanların katındaki dememiş. Allah katını dikkate almayı bize öğretiyor. Eğer bir insan Allah katında kıymetli olana kıymet vermiyor, kıymetsiz olana kıymet veriyorsa, Allah'ın kriterini bırakmış, başka bir kriter almış demektir. Bu asla caiz olamaz. Evet.
Hocam, az önce anlatmış olduklarımız bağında şimdi Seyyid Hasan el-Benna ve Bediüzzaman aynı dönem içerisinde yaşamışlar. Ayrı ülkelerde olmakla beraber hiç birbirlerinin fikirlerinden mesela haberdar olmamışlar o dönemde. Mesela Said Nursi, Hasan el-Benna'nın fikirlerini mesela çıkışını, hareketinden hiç haberdar olmamışım.
Bediüzzaman rahimahullah, bırak Hasan el-Benna'nın hareketini bilmeyi, dünya savaşından bile haberinin olmadığını kendi söylüyor. Kendi dönemini ikiye ayırır. Eski Said, yeni Said. Hayatını ikiye ayırır. Der ki eski Said günde 8 gazete okurdu. Yeni Said 8 yıldır eline gazete almadı. Varsa gören söylesin. O zaman ne televizyon var, ne telefon var, ne doğru düzgün gazete var. Ha, bırakalım ondan haberdar olmasını. Yani dünya savaşını bile takip etmediğini söylüyor. Çünkü diyor, yani bana düşmez, hizmetime engel oluyor. Manevi bir aleme dalıp bir takım imani meseleler çözmem lazım. Neslimin anlayacağı hale getirmem lazım. Basitleştirmem lazım. İmanı kurtarmak lazım çünkü. O meselelere girince dikkatim dağılıyor. Asıl hizmetime engel oluyor. Diyor. Öyle düşünüyor. Onun için o dönemde çok da haberdar değiller birbirlerinden. Ya bugünle karıştırmamak lazım o günü. Madem ki İslam böyle çağdaş değil, o zaman çağ dışı mıdır? İslam çağlar üstüdür. Çağdaş olmak ne ki? Allah'ın gönderdiği kitap bütün çağlara uygun şekilde gönderilmiştir. İnsanı tanıyan Allah göndermiştir çünkü. İnsan aynı insandır. Ve dolayısıyla insana uygun gönderildiği için bütün çağlara uygun olmuştur. Bütün mekanları, memleketleri bilen Allah tarafından gönderildiği için bütün memleketlere de uygun olmuştur. O manada İslam çağdaş değil, çağlar üstüdür. Bütün çağlara uyar. Bu çağın ideolojisi bu çağa bile uymazken İslam bütün çağlara uyar çünkü Allah'tandır, hatasızdır. Şimdi ama burada şöyle bir şey söylenebilir. Çağdaş olmak demek bugünkü ideolojileri kabul etmek demek değil. Çağdaş olmak demek bu çağa söyleyecek bir sözü olmak. Madem bu çağda yaşıyor, bu çağa söyleyecek bir sözü olmak demek değil midir? Yani çağdaş olalım, çağa bir şeyler söyleyelim. Bizim de bir sözümüz olsun yani. Ha, o manada ise çağdaşlık. Elbette ki İslam o manada çağdaştır, hem de tek çağdaştır. Çünkü bu çağa söyleyebilecek gerçek çözümü olan tek çözüm sahibi İslam'dır. Çünkü Allah'tandır, öbürleri insan görüşüdür ve insanı tanımayanlar tarafından geliştirilmiş olan ideolojilerdir. Ve insanı tanımayan ideolojiler insana yön mü verebilirler? Eğer yani çağa bir şeyler sunmak, çözüm yolları üretmek ise çağdaş olmak, çağı yaşamak ve yani çağın ideolojilerini yaşamak, benimsemek manasında değil de bu çağda olmak ve çağa göre bir şeyler söylemek, çözüm yolları üretmek ise İslam bu manada tek çağdaş olandır. Yani biraz evvel o manada çağdaş değildir dedik. Eğer buysa çağdaşlık, evet İslam tek çağdaş olandır. Çünkü öbürlerininkiler çözüm yolları değildir. Öbür ideolojilerin, İslam haşa bir ideoloji değildir. İdeolojilerin hiçbirisinin çözüm olmadığı görülmüştür. Hepsi de bu çağ içerisinde görüldü. Yeni bir ideoloji de hala bulamadılar. Sosyalizm, faşizm, demokrasi, kapitalizm hepsi de denendi. Hiçbirisi de dünyada sorunları çözmedi. Ahlakı daha çok bozdu, huzuru daha çok götürdü. Kadını erkekleştirdi, erkeği kadınlaştırdı. Değerleri öldürdü, insanlığı öldürdü, örfleri öldürdü, ahlakı öldürdü. Bu manada hiçbirisinin artık vereceği bir şey kalmamıştır ve ideolojiler çökmüştür. Ve işin garip tarafı şu ki ideolojilerin çöktüğünü Demirel de söylerdi. Ama kime söylerdi bunu? Doğu Perinçe'ye bunu söyledi. Bırak artık bu fikirleri dedi. Bunlar çöktü dedi. Doğru, o çöktü de senin kapitalizmin çökmedi mi yani? Yaptığı zulümler ne oluyor? Meydana getirdiği krizler ne oluyor? Ve senin demokrasin çökmemiş mi yani? Dünyada huzur var mı yani şu anda? Yani çöken bir tek faşizmle sosyalizm mi yani? Kapitalist bir ülkede olduğumuz için bu gerçek söylenilmedi. Sosyalist ülkelerde de yıllarca o söylenilmedi. Aslında çökmüştü sosyalizm, halkları çok geç haberdar edildi. Şimdi biz de demokrasi veya işte kapitalizm içerisinde olduğumuzdan bu ikisinin de aslında çöktüğü söylenilmiyor. Haddi zatında şöyle bir bakılsa insanlığa verecek bir şey kalmadığı görünmektedir. Yazar o dönemde bu kitabı işte 1980'lerde yazmıştı. O dönemde 4 dakikada bir insan intihar ediyor diyor Avrupa'da. Yani 30-40 sene evvel, belki 40-50 sene evvel 4 dakikada bir insan intihar ediyorsa herhalde şimdi 3 dakikaya inmiştir bu. Demek ki biz bu dersi yaparken 1,5 saat 90 dakika eder. Demek 30 kişi intihar etti yani. Avrupa'da 30 kişi kimi damdan atladı, kimi balkondan, kimi kafasına sıktı, kimi zehir içti. Böyle bir medeniyet. Tabi bu arada kaç tane evde cinayet işlendi, kaç kişi boşanma kararı verdi, kaç kişi kocasını aldattı veya karısını aldattı, kaç yerde kardeş kanı akıtıldı, kaç yerde terörist eylemler yapıldı, kaç yerde hırsızlık, kaç yerde namussuzluk, onlar da varın siz düşünün.